28. Ayrım.
İstanbul Sirkeci tren garında çoğu Yahudi bir grup insan trenden inecek bir yolcuyu bekliyordu. Profesör Wagner'in haberi kendisinden önce ulaşmış ve dostları onu karşılamak üzere gara koşmuşlardı. Trenden yol yorgunu ve acılı bir adamın ineceğini bildikleri halde istasyonda Wagner'i gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Maximilian İstanbul'a gelene kadar perişan haldeki bir canlı cenazeye dönüşmüştü. Gardaki hareketler birden yavaşladı. İnsanlar sanki cenaze evindeymiş gibi hareket ediyordu. Trenden inen yolcunun karşısında küçük bir sıra oluştu. Bir matem havasında sırayla sarılarak konuklarına hoş geldiniz dediler. Profesör Nadia'yı mutlaka kurtaracaktı. Hayatı pahasına da olsa yapacaktı bunu. Eğer Nadia'ya bir faydası olacaksa Almanya'ya geri dönecekti. Gerekirse canını feda edip gidip Hitler'i öldürecekti. Zaten her gece bir başka biçimde öldürüyordu Hitler'i. Bunları hiç konuşmadılar. Maximilian hiçbir şey anlatmadı. Gerek yoktu. Her şey apaçıktı ve ortada zaten başka bir konu yoktu. Profesörün İstanbul'daki tanıdıkları çoğunlukla Bebek semtinde deniz kıyısında oturuyorlardı. Onu önce Pera Palace Oteli'ne yerleştirdiler. Birkaç hafta sonra da üniversiteye yakın küçük bir ev tuttular. Çünkü Nadia gelene kadar büyük bir daireye ihtiyacı yoktu. Eve önce Nadia'nın eşyalarını yerleştirdi. Bavulunu açtı, karısının giysilerini ütüleyerek özenle dolaba astı. Pabuçlarını yerleştirdi, parfümlerini, kremlerini tuvalet aynasının önüne koydu. O uğursuz baş ağrısı ilacını bile yatağın onun yatacağı tarafındaki komodinin üstüne koydu. Duvarlara tek resimlerini ve düğün fotoğrafları dahil birlikte çektirdikleri resimleri astı. Her şey hazırdı. Tek eksik Nadia'ydı. Maximilian robot gibi üniversiteye gidip geliyor, ders veriyor, bir yandan da Türkçe öğreniyordu. Bütün çabasıyla Nadia'nın nerede olduğunu öğrenmeye odaklanmıştı. Ama o günün şartlarında çok zor bir şeydi bu. Gönderilen ve sansürden geçen bir mektup bile 6 ayda gidiyordu. Onca nüfuzuna rağmen Max'ın babası da hiçbir şey yapamıyor, Nadia'ya ulaşamıyordu. Üstelik Yahudi bir gelin almakla oldukça büyük bir tehlikeye girmişlerdi. Konumları epeyce sarsılmıştı. Profesör Wagner'in gerek Türkiye'de yeni tanıştığı, gerekse önceden tanıdığı insanlarla bir araya geldikçe sadece Nadia hakkında konuşarak iletişimi sürdürmesi mümkün olmuyordu. En çok savaş ve haberler hakkında konuşuyorlardı. Bütün Türkiye bu konuya odaklanmıştı. Türkiye savaşta tarafsız kalmış bir ülkeydi. Almanlar dahil herkes de arasını iyi tutmaya çalışıyordu. Kristallnacht'ın ertesi günü Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanı olan İnönü'de Churchill'in savaşa girme telkinlerine kulaklarını kapatıyor ve ülkeyi ısrarla savaşın dışında tutuyordu. Ama Türk basınında ve siyasi çevrelerinde hatta hükümette büyük bir Alman hayranlığı vardı. Hitler ordularının başarı haberi geldikçe Ankara'da birbirine sarılan, zaferi tebrik eden milletvekilleri bile görülüyordu. Sanki kendi orduları savaşıyordu. Türkiye, Almanya'ya savaş için ihtiyacı olan kromu sağlıyordu. İstanbul'da bir Alman enformasyon ofisi kurulmuştu. Alman tezlerini anlatmakta çok başarılı oluyorlardı. Maximilian ve arkadaşları mülteciler olarak Türkiye'de yaşayan Alman cemaatinden dışlanmışlardı. Onlar Teutonia House'da toplanır, Tarabya'daki rezidansın bahçesinde partiler verirlerdi. Max'ın çevresinin ise buralarda işi yoktu. Tam tersine Alman hükümeti onların geri verilmesi için Türk hükümetine baskı yapıyordu. Adolf Hitler onlar hakkında raporlar hazırlaması ve Türk hükümetine baskı yapması için özel bir temsilcisini yollamıştı. Sukurla. Tuhaf bir adamdı Sukurla. Hayat üniversitede, lokallerde, çeşitli konularla akıp gitse de Maximilian'ın gündeminde gerçekte tek bir konu vardı. Nadia'yı bulmak, onu kurtarmak. Bu amaçla deli gibi çareler araması ve akıl sorması onu Notre Dame de Sion'a ulaştırdı. İstanbul'daki meşhur bir okuldu bu. Notre Dame de Sion, Harbiye'de güzel ve eski bir binalar kompleksinde Fransızca eğitim yapan bir kurumdu. Oradan mezun olmuş arkadaşları vardı Maximilian'ın. Hatta bir seferinde bir İtalyanla evlenen Notre Dame de Sion mezunu Şebnem'in nikah töreni için okul içindeki Saint Esprit Kilisesi'ne gitmişti. Bu harika kilisede hep Meryem Ana resimlerinin asılı oluşu, İsa'ya pek az yer verilmesi dikkatini çekmişti. Önceden bildiği, araştırdığı bir konuydu bu. O dini öğreticinin kurucuları Yahudiydi. Theodora Ratisbon adlı bir Yahudi. Felsefe yoluyla Hristiyanlığa ulaşmış, rahip olmuş, 1850 yılında da Paris'te Notre Dame de Sion'u kurmuştu. Varlığını Meryem Ana'ya borçlu olduğu için de bu tarikata Notre Dame de Sion demişti. Sloganları bir kalp bir ruhtu. Bu yüzden Yahudiliğe yakın dururlardı. Zaten Profesör Oria savaş yıllarında zor duruma düşen Yahudilere yardım ettiklerini öğrendiği için gitmişti. Onlara bütün hikayesini anlattı. Çok üzüldüler ve Nadia için dua edeceklerini söylediler. Ama onu kurtarmak için ellerinden bir şey gelmeyeceğini belirttiler. Tam umutsuzluğa kapılmış olarak onlara veda ediyordu ki başrahibe "Size bir tek kişi yardım edebilir Herr Wagner," dedi. O da Peder Roncalli. Profesör Wagner heyecanlı günler yaşamaya başladı. Önce adını duymamış olduğu Peder Roncalli'nin kim olduğunu araştırdı. Başrahibinin söylediğine göre Vatikan'ın İstanbul'daki gayri resmi özel temsilcisiydi. Türkiye ile Vatikan arasındaki resmi temaslar henüz başlamadığı için gayri resmi olarak Papa'yı temsil eden Angelo Roncalli, Türklerin büyük sempatisini kazanmış, çok iyi dostluklar kurmuş, hatta Katolik dualarının Türkçe yapılmasını sağlamıştı. İlerleyen yıllarda oldukça tanınmış bir kişi olacaktı Roncalli. En önemlisi 23. John adıyla Papa olacaktı. İtalyanlar ona iyi Papa diyeceklerdi ve ölümünden sonra da aziz ilan edilecekti. İstanbul'da kötürümleri iyileştirmek gibi birçok mucize gerçekleştirdiğine tanıklık edenler çıkacaktı. Biraz araştırınca Maximilian, Peder Roncalli'nin çok iyi bir kişi olduğunu da öğrendi. İnsan kardeşliğine inandığı için Protestanları ve Yahudileri sevdiğini, hatta İslam'ı bile kabul ettiğini, Allah'a giden yolda her inancın bir olduğunu söylediğini farklı kaynaklardan ve şaşırarak öğrendi. Ama Roncalli'nin kendisini daha da çok ilgilendiren yönü, Von Papen'le işbirliği yaparak Balkanlardaki birçok Yahudinin hayatını kurtarmış olmasıydı. Gerçi bu iş için Von Papen'le birlikte hareket etmesi Maximilian'a tuhaf görünmüştü. Ama öğrendiği bu bilginin doğru olduğundan şüphe edilemezdi. Von Papen, Ankara'daki Alman büyükelçisiydi, yani Nazi Almanyası'nın. Bu kadar da değil, 1932'de Almanya'nın başbakanıydı. Sonra 1933'te devlet başkanı Hindenburg'a Adolf Hitler'e tavsiye ederek başbakan yaptıran oydu. Kendisi de başbakan yardımcısı oldu. Ama sonra Hitler onu ve taraftarlarını tasfiye etti. Önce Avusturya büyükelçisi oldu. Almanya'nın bu ülkeyi ilhak etmesine, yani Anschluss'a yardımcı oldu. Sonra Ankara'ya atanmak istedi ama Atatürk karşı çıktığı için olmadı. Atatürk bu atamaya karşıydı. Çünkü Osmanlı ordusunun Alman idaresi altında olduğu 1. Dünya Savaşı'nda onu tanımıştı. Güvenilmez bir adam olduğunu düşünüyordu. Buna karşılık Atatürk, Peder Roncalli'yi çok seviyordu. Atatürk öldükten sonra Von Papen Ankara'ya elçi olarak geldi. O sıralarda Hitler'in en büyük arzusu savaşta Türkiye'nin Fransa ve İngiltere yanında savaşa katılmasını engellemek, hatta mümkünse Almanlarla birlikte Sovyetler Birliği'ne saldırmasını sağlamaktı. Bir de Von Papen'in Araplarla iyi bir ilişki oluşturmak gibi gizli bir görevi de vardı. Ama ilginç bir biçimde Roncalli ile Von Papen Yahudi hayatlarının kurtarılması için işbirliği yapmışlardı. 24 bin Yahudinin hayatını kurtardıkları söyleniyordu. Hitler'in elçisinin bunu niye yaptığını Maximilian bir türlü anlayamıyordu. Ama bütün bunların doğru olduğunu farklı kaynaklardan teyit ediyordu. Bu nedenle profesör savaştan sonra Nürnberg duruşmalarını basından izlerken Von Papen'in ceza almadan kurtulduğunu görünce hiç şaşırmadı. Roncalli onun lehine şahitlik yapmıştı. Maximilian bir gün telefon edip Peder Roncalli'den randevu aldı. Harbiye'de Ölçek Sokağı'nda görkemli bir binaya gitti. Peder Roncalli beyazlar giymiş, orta boylu, yuvarlak yüzlü, Güney Avrupalı havası taşıyan bir adamdı. İnsanı hemen etkisi altına alan yumuşak bir üslubu ve bir hümanist olduğunu belirten şefkatli gözleri vardı. Profesör ona hikayesini baştan sona anlattı. "Ben bir Katolik Almanım Peder," dedi. karım Yahudi ve şu sıralarda doğurmak üzere. Ama hangi koşullar altında yaşadığını, hatta yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Tanrı adına, İsa adına, Meryem Ana adına, insan kardeşliği adına yalvarırım bana yardım edin. Aklımı kaçırmak üzereyim. Roncalli elini Max'ın elinin üstüne koydu. Gözlerinin içine bakarak anlıyorum evladım dedi. Acını anlıyorum ve senin için elimden geleni yapacağım. Sonra ona alçak sesle Avrupa'ya giden rahipler, tercümanlar ve tüccarlar aracılığıyla bazı Yahudilere vaftiz belgeleri verdiğini, bu belgelerle binlerce kişinin kurtulduğunu anlattı. Maximilian pederi dinlerken yerinde duramıyordu. Ayağa kalkıyor, odada bir iki adım atıyor, tekrar oturuyor, pederin gözlerinin içine bakıyor, adamın eline dokunup tekrar kalkıyor, içi içine sığmıyordu. Pederin anlattığının etkili bir yöntem olduğunu hemen kavramıştı. Çünkü Vatikan tarafından vaftiz edildiği belgelenen bir kişinin Katolikliğe su götürmezdi. Peder Roncalli, "Yalnız bunun için iki şart var," dedi. "Birincisi, eşinizin nerede olduğunu öğreneceksiniz. İkincisi de bu belgeyi ona ulaştırmanın yolunu bulacaksınız. Bunları ben yapamam. Bir de eşinizin bunu kabul edip etmeyeceği sorusu var tabii." "Ne demek peder, niye etmesin?" Bazı Yahudiler vaftiz belgesi almaktansa ölmeyi tercih ediyorlardı ondan. Öyle bir ihtimal yok Monsenyör. Nadia vaftiz belgesini sevinerek kabul edecektir. Çok mantıklı bir kadındır o. Çocuğunu ve beni düşünür. Bana böyle bir belgeyi verebilir misiniz? Mutlaka Nadia'yı bulup ona ulaştıracağım. Maximilian'ın yerinde duramayan heyecanına karşılık pederin sesi de hareketleri de oldukça ağırdı. Ama bütün bunlar gizli kalacak diye uyardı. Sonra kurtaracağımız binlerce insanın hayatı tehlikeye girer. Kimsenin duymayacağına dair yeminler etti Max. Sonra birlikte binanın alt katına geçtiler. Roncalli orada yardımcılarına talimat verdi. Profesöre Nadia'nın kimlik bilgilerini sordular ve vaftiz kağıdını hazırladılar. Ayrılmadan önce Maximilian, peder Roncalli'nin koluna saygıyla dokundu. Belki fazla ileri gidiyorum ama acaba Von Papa ne söyleseniz karımı bulabilir mi? Ne yazık ki bunu yapamam evlat, dedi peder. Allah yardımcın olsun. Profesör anlayışla başını eğdi. Sonra saygıyla eğilip veda etti. Binadan ayrılırken onun ileride papa ve aziz olacağını bilmeden bu insan bir aziz diye düşünmüştü. En azından bir umut doğmuştu şimdi. Artık Maximilian'ın cebinde Nadia Deborah'a ait bir Katolik vaftiz kağıdı vardı. Hem de Vatikan temsilcisinden. Şimdi ne yapıp edip Nadia'yı bulmalıydı. Gerekirse sahte kimlikle Almanya'ya dönmeli, onu aramalıydı. Konuyu tek başına halledemezdi ama Alman profesörler arasında çok arkadaşı vardı. Bir öğle tatilinde Erich Auerbach'la Sultanahmet Meydanı'nda yürüyorlardı. Erich 1935'ten beri burada yaşıyordu. Kimsenin işine gücüne fazla karışmayan, sessiz, ciddi ama müthiş saygı duyulan bir kişiydi. Max ona çok güveniyordu. Hem kişiliğine, yardımseverliğine hem de düşüncelerine, yorumlarına güven duyuyordu. Bu nedenle ona son durumu anlattı ve ne yapması gerektiğini sordu. Eri hemen cevap vermedi. Biraz düşündü. Bir süre birlikte konuşmadan yürüdüler. Sonra kendi kendine konuşur gibi Max'a başını çevirmeden "Belki Shumi sana yardımcı olabilir," dedi. Bu sözü kendinden çok emin olmadan söylediği belliydi. Başı biraz öne eğik, ayaklarının ucuna bakarak söylemişti görüşünü. Ama onun hiç boş konuşmadığını bildiği için bu sözü Max'ı umutlandırmaya yetmişti. "Nasıl?" diye sordu. "Nasıl yardımcı olabilir, ne yapabilir?" Auerbach'ın sözünü ettiği kişi ünlü çocuk doktoru Profesör Albert Eckstein'di. Yakınları ona Shumi diyordu. Almanya'da Düsseldorf Üniversitesi'ndeki işini kaybettikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'nın teklifini kabul ederek 1935 yılında ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmişti. Numune Hastanesi'nde görev yapıyordu. Türk çevrelerinde büyük bir saygınlığı vardı ve onların çocuklarına tedavi ediyordu. Hatta von Papen ve bazı Almanlar bile hastalanan çocukları ve torunları için ona başvuruyorlardı. Auerbach, Maximilian'a Shumi ile ilgili ilginç bir olay anlattı. Dediğine göre Ankara'nın tanınmış ailelerinden Şakir Kesebir'in 5 yaşındaki kızları Tülin hastalandığı için Viyana'ya götürülmüş. Zatürre amfizeme çevirdiği için çocuk çok kötü durumdaymış. Şakir Kesebir'in eşi Viyana'dan telefon etmiş ve çocuğun ölmek üzere olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Şakir Bey Şumi'den Viyana'ya giderek çocuğuna bakmasını istemiş. Ama Hitler'in Almanya'ya girişinden sonra oluyormuş bunlar. Şumi'nin ailesi bu tehlikeli duruma itiraz etmiş. Sonunda Atatürk devreye girerek güvence vermiş. Ateşimiz bir saniye bile yanınızdan ayrılmayacak. Lütfen gidip çocuğu kurtarın demiş. Bunun üzerine Şumi trenle Budapeşte'ye gitmiş. Orada kendisine katılan bir Türk diplomatıyla Viyana'ya ulaşmışlar. Hastaneye vardıklarında çocuk gerçekten de ölmek üzereymiş. Yüzü morarmış ve şişmiş. Eckstein çocuğun derhal ameliyat edilmesini istemiş. Ama oradaki cerrahlar biz bir cesedi ameliyat etmeyiz demişler. Şumi'nin ısrarı üzerine toraks açılmış, iltihap temizlenmiş ve çocuk rahat nefes almaya başlamış. Şumi Viyana'dan çok kötü bir moralle dönmüş. Çünkü Nazilerin yaptığı zulmü gözleriyle görmüş. Viyanalı doktorların tülin konusundaki beceriksizliğini ise kafalarının başka yerde oluşuyla, yani yine Nazi zulmüyle açıklıyormuş. Viyana'dan gelirken yanında Yahudi bir doktorla Yahudi nişanlısı kayıp olan sosyal demokrat bir hemşire getirmiş. Hepsine Türklerden diplomatik pasaport temin etmiş. Aslında az konuşan Erich Auerbach'ın bu hikayeyi uzun uzun anlatmasına şaşırdı Maximilian. Çok teşekkür ederim Erich dedi. Büyük yardımın dokundu. Ankara'ya gidip Şumi ile görüşmeyi çoktan aklına koymuştu. Erich dur dedi. Daha bitmedi. Bunları gevezelik olsun diye değil, önemli oldukları için anlatıyorum. Çabuk söyle. Şumi'nin ünü Ankara'ya o kadar yayılmış ki bütün hükümet üyeleri, von Papen'in karısı, hatta Nazi şefleri onun hastası. Nazi şefleri mi? Evet, işte sana yardımı dokunacak olan da bu. Geçenlerde Şumi Alman ticari ateşesi maskesi altında görev yapan ama aslında bu ülkedeki bütün Nazilerin başı olan Maltzik'in evine çağrılmış. Çocuğunun ateşi çok yükselmiş. Biliyorsun Maltzik'in karargahı Alman casuslarının merkezi. Evet biliyorum, adamı duydum. Şumi çocuğu tedavi etmiş. Evi terk ederken Maltzik onu durdurmuş. Size çok teşekkür ederim Doktor Eckstein demiş. Belki sizin için yapabileceğim bir şey olabilir. Almanya'da hiç akrabanız var mı diye sormuş. Şumi hepsi öldü diye yanıtlamış onu. Sayenizde hepsi öldü. Teklif ettiği parayı da sizin paranız benim için çok kirli diyerek kabul etmemiş. Erich Auerbach'ın anlattığı bu hikaye belki de Nadia'nın kurtuluş müjdesiydi. Max hararetle onun elini sıktı, teşekkür etti. Ertesi günde üniversiteden izin alarak trenle Ankara'ya Şumi'yi görmeye gitti. Doktor Eckstein numune hastanesindeki odasında konuğuyla karşılıklı kahve içiyordu. Başının iki yanında siyah saçları olan ama tepesi açılmış bu adamın yüzünden her zamanki gibi akıl ve irade akıyordu. Maximilian onu görünce aklından ilk geçen tam bir hoca görünümü var oldu. Eckstein beyaz doktor gömleği içinde insanda güven ve dürüstlük duyguları uyandırıyordu. Çevresindeki asistanları, öğrencileri kendi deyimleriyle hoca beye büyük bir saygı gösteriyorlardı. Profesör Wagner'i dostça karşılayıp hemen odasına geçtiler. Kahveleri de aceleyle söylemişti. Vaktinin kısıtlı olduğu her halinden belliydi. Bunu bilen Max hikayesini özet olarak anlattı. Şu anda karım hangi toplama kampında sağ mı ölü mü doğum yapmak üzere mi bilemiyorum. Ama işte vaftiz belgesi burada. Lütfen profesör, bir ailenin hayatı sizin ellerinizde. Doktor Eckstein konuğunun yüzüne dikkatle baktı. Gözleri nemlenmiş gibi parlıyordu. O otoriter görünümünün altında hassas bir yürekle yaşadığı anlaşılıyordu. Bu durumda size yardım etmemek olmaz dedi. Ama ben bir daha o Maltzik denen Nazi'ye gidemem. Tükürdüğümü yalamak olur bu. Hayat kurtarmak söz konusu. Yalvarırım size profesör, bana yardım edin. Maximilian gözlerini kapayıp bir süre bekledi. Sonra devam etti. Bana bir mektup verin. Maltzik'le ben konuşayım. Hayır dedi Doktor Eckstein. O da aynı anlama gelir. Sonra Maximilian'a dikkatlice baktı. Söz vermiyorum ama belki de bir çare var. Profesör Wagner nefesini tutup bekledi. Bir şey sorması, Eckstein'in sözlerine devam etmesi için bir girişimde bulunması anlamsızdı. Aylardır bekliyordu zaten ama bu beklemenin böyle bazı saniyeleri çok uzun geliyordu ona. Bayan von Papen biraz sonra hastaneye gelecek diye devam etti Eckstein. Belki onu muayene ederken böyle bir ricada bulunabilirim. adamın iyi niyetle neler yapabileceğini düşündüğünü görüyordu ve gerçekten de işe yarar bir şeyler yapabilirdi. "Siz olağanüstü bir insansınız profesör," dedi. "Bu iyiliğinizi hayatım boyunca unutmayacağım. Durun bakalım, ne olacağı belli değil henüz." Profesör Wagner vaftiz belgesini ona uzatırken ayağa kalktı. "Ben bahçede bekleyeceğim. Eğer Bayan Papen'le görüştükten sonra bana 2 dakika ayırabilirseniz minnettar olacağım." "Burada beklemenizi teklif ederdim Profesör Wagner. Ama Von Papen gelince hoş bir durum olmaz." "Siz beni hiç düşünmeyin. O hastaneden ayrılınca ben yanınıza gelirim." Maximilian, Anadolu'dan gelen ve bahçede yere çömelmiş bekleyen çaresiz köylülerin arasında dolaştı. Etrafını doğru dürüst gördüğü yoktu. Herkesin bir derdi olduğunu fark etse de hiçbir konu üzerinde fazla duramıyordu. Onun için en önemlisi zamanın geçmesi ve sabredecek güç bulmasıydı. Biraz sonra polis eskortu arasında siyah bir araba geldi. İçinden korumalarıyla birlikte Bayan Von Papen indi. Hastane başhekimi ve müdürü onu merdivenlerde karşılayıp büyük saygı göstererek içeriye buyur etti. Saatlerdir, hatta günlerdir sıra bekleyen bahçedeki insanların tersine Maximilian, kadının gelmiş olmasından ve hiç sıra beklemeden içeriye girmesinden dolayı hoşnut oldu. Bekledi, bekledi. O da bahçedeki Anadolu köylüleri gibi çömelmeyi denedi. Ama birkaç dakika içinde bacaklarına sancılar girdi. Nasıl o durumda saatlerce, hatta günlerce oturabildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Galiba Türk köylüsünü dünyanın diğer halklarından ayıran en önemli özellik buydu. Ne kadar beklediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Bir süre sonra Bayan Von Papen yine başhekim ve müdür tarafından arabasına kadar uğurlandı. Schumi ne o gelirken ne de giderken dışarı çıkmıştı. Maximilian heyecan içinde onun odasına gitti. Bir süre konuşmadan birbirlerine baktılar. Eckstein oldukça yorgun görünüyordu. Kendini pek iyi hissetmediği anlaşılıyordu. Max ise ona bir şey sormaya korkuyordu. Olumsuz bir yanıt alırsa kaldıramayacağını düşünüyordu. Eckstein, "Profesör Wagner," dedi. "Görevimi yaptım. Bayan Von Papen'e karınızın vaftiz belgesini verdim ve ilgilenmesini rica ettim. Gereğini yapacağını söyledi. Hatta çıkmadan önce bana teşekkür ederken, buna gerek yok. Nadia Deborah'la ilgilenmeniz teşekkür demektir," dedim. "Söz verdi. Artık benim yapabileceğim bir şey yok profesör. Hepimiz Tanrı'nın elindeyiz." Bir süre daha sessizce bakıştılar. Eckstein soluklandıktan sonra devam etti. "Karınıza sağ salim kavuşmanızı yürekten diliyorum." Maximilian adama nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. Birkaç adım atarak ona yaklaştı. Elini uzattı ve tokalaştı. Sonra hiçbir şey söylemeden dönüp odadan çıktı. O akşam trene binerek İstanbul'a döndü. Doğru Erih'e gidip ona olan biteni anlattı. Artık beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu.